14. ayırım. Öteki eser Comte Constantin François de Volney'in aynı savaş dolayısıyla yazdığı Türk-Rus Savaşı Üzerine Düşünceler adlı kitaptır. Volney, Türk karakterinin temelini derin cehalet ve özünde saçmalık olarak niteler. Türkler kendilerinin dışında her şeye düşman, kendilerini beğenmiş, fanatik bir millettirler. Son savaşın sonuçları kendilerini şaşırtmıştır. Fakat ne bunun nedenlerini anlayabilecek ne de çarelerini uygulayabilecek kabiliyetleri vardır. Zayıf taraflarını göremeyecek kadar mağrur, bilginin üstünlüğünü anlayamayacak kadar cahildirler. Artık Tanrı'nın takdir ettiği gün gelmiştir. Onları hiçbir şey kurtaramaz. Fransa'nın Türklere yardım siyaseti yanlıştır. Rusya'nın başını kaldırdığı andan itibaren Fransa onu bizim ulusal müttefikimiz sayacaktı. Rusların dinleri ve adetlerinin bizimle olan münasebetleri, Türklerin fanatik ve korkunç dehalarıyla olan münasebetlerimizden sonsuz denecek kadar doğaldır. Aşırı bir ihtiyaç zorunluluğu durumu müstesna, biz bütün yabancılara istihkar ve nefretle bakan barbar bir kavme neden başvuralım ki? Volney, Fransa'nın doğu ticareti hatırı için Osmanlı İmparatorluğunu savunmasının da saçma olduğuna inanır. Bu ticaretin fazla bir değeri olduğu şüphelidir. Osmanlı ülkeleri bulaşıcı hastalıklarla doludur. Avrupalı tüccarlara esir muamelesi yapılmaktadır. Bunlar sokakta yürüdükleri zaman yüzlerinde bize karşı hor görme ve nefret bakışından başka bir şey göremezsiniz. Avrupalılara tıpkı bizim buradaki Yahudilere bakışımız gibi bakarlar. Volney bu Avrupalı tüccarların ne kadar geniş imtiyazlara malik olduğunu, onlara o kadar istihkar ve nefretle bakılmasının nedenlerini araştırmaya lüzum görmüyordu. Türk karakteri etiketi bunu yorumlamaya yetiyordu. Türkleri ve onlara yardım eden Fransız siyasetini eleştirdikten sonra Volney kendi tavsiyelerine de geçer. Fransa için Rusya'dan korkulacak bir şey yoktur. En iyisi Rumları uyandırmak, onlara Atina ve Isparta'nın ruhunu aşılamaktır. Gerçi Bab-ı Ali gibi kendi tebaası aleyhine bizim lehimize imtiyazlar veren, kendi tebaasına %10'luk gümrük, bizim tüccarımıza %3'lük gümrük koyan bir devlet bulamayız. Ancak bu imtiyazlardan yararlanan kişilerdir. Bu kişilerin elindeki tekel bütün ticaret sınıfı için yararlı mıdır? Fransa, Rusya ticaretinin Akdeniz'e inmesinden korkmamalı, bundan yararlanmalıdır. Volney'in dayandığı güç İstanbul'da kurulacak Helen İmparatorluğu olacaktı. Osmanlı Devleti'nin yerine böyle bir devletin kuruluşu ile bütün Asya'ya taze bir hayat, yeni canlanma gelecekti. Boğaziçi barbarlarını, sanat düşmanlarını, o güzel Helas'ın yıkıcılarını artık Avrupa'dan söküp atma zamanı gelmiştir. Bu cahil ve dejenere ulusa yardım değil, savaş layıktır. Aydınlanma döneminde ün alan bu kitapları Fransızca bilen ya da Fransa'da okuyan Rum gençlerinin büyük bir ilgiyle okuduklarına şüphe yoktur. Batı'da aydınlanma dönemi bilim ve akıl dönemidir. Tarih akıl ölçüleriyle anlaşılır ve yargılanırdı. Avrupa dışı ülkeler hakkında çok az bilgi vardı ve bu az bilgilerle akıl gereklerine göre kolaylıkla geniş genellemeler yapılırdı. Osmanlı Devleti'nin kendi geleneksel komplekslerinin yarattığı düğümleri çözemeyişinin nedenlerini tarihsel açıdan görecek bir tarih felsefesi görüşü yoktu. Fakat son 70 yıl içinde yapılmış olan ihtarlara, geleceği önceden görenlerin uyarılarına göre giderilmemiş bir devletin yönetimi altındaki insanlar hakkında akıl adamlarının böyle haksız yargılar vermesinin doğal görmenin imkanı var mıdır? Osmanlı devlet adamları arasında da benzer sonuca varanlar olmuştur. Küçük Kaynarca barışı ile sonuçlanan savaşın geleneksel gaza anlayışı ile gidişin tehlikelerini gören Ahmet Resmi 1700-1783 bunlardan biridir. Hülasatül İtibar adlı yazısından da bu savaşın sorumlularının eski gaza kafasıyla dünya koşullarına karşı gelineceği inancından olan kişiler olduğunu anlattıktan sonra artık Kızıl Elma efsanelerinin Roma'yı zapt etme hülyasının unutulması gerektiğini, savaşın yeniliklerin zararlı olduğunu değil, yetersiz ve köksüz olduğunu ispatladığını öne sürer. Artık din, şeriat ölçüleriyle savaş olamazdı. İlerlemeler kaydetmiş bir devletle bu ölçülerle boy ölçüşelemezdi. Asıl önemli olan çağdaş Avrupa devletleriyle barış ilişkilerinin kurulmasıydı. Yalnız eski savaş geleneğinin değil, eski devlet düzeni geleneğinin de değişmesi gerekirdi. Devletin yeni devletler hukuku anlayışı içinde Hristiyan da olsalar öteki devletlerle yeni ilişkiler kırması zorunlu idi. Gerçekte geleneksel Osmanlı Devleti gelişmekte olan Avrupa devletler hukuku ilişkilerine girmemiş bulunuyordu. Yabancı devletlerle diplomatik ilişkileri karşılıklı değil tek yanlıydı. Avrupa devletleriyle devamlı diplomatik ilişkiler yürütecek elçilik örgütü de yoktu. Lale devrinde Fransa ile diplomatik ilişki kurulmuş fakat bu güçlü bir düşmana karşı güçlü bir dosttan yardım alma işi çerçevesinden öteye geçmemişti. Ahmet Resmi'ye göre artık Avrupa devletler hukuku diplomasisi içine girme zorunluluğu vardı. Buna karşı gelecek dinsel sakıncalar akıl ve devlet çıkarları açısından dinlenmemeliydi. 1768-1774 savaşlarının sonuçlarından sonra yapılmış olan bu uyarmalardan ders alındığını gösteren olay, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın bir İslam ülkesi olduğu tezi ile ve Fransa'nın Rusya siyasetinin gereği olarak yaptığı teşviklerle yeniden ve müttefiksiz olarak büyük ölçüde bir savaşa daha girilmesidir. Tımarlı ve kapı kulu ordularının savaş yararlılığı kalmadığından Anadolu'dan derlenen askerlik eğitimi görmemiş olan yüz binlerce halk birleşen iki düşmanın Rusya ve Avusturya'nın ordularının üstüne ateşe karşı sürüldü. Çağdaş Avrupa diplomasisinin bazı sorunları yüzünden başta Fransa olmak üzere öteki devletler İsveç ve Prusya seyirci kaldılar. O zamanın en savaşçı adamı sayılan Osmanlı Devleti'ni tek başına hükmedecek güçte bir nüfus kazandığı halde Fransızlarca sevilmeyen Gazi Hasan Paşa bile bu savaşa ta başından karşıydı. Ona göre önce Karadeniz ve Akdeniz'de üstün bir donanma kurmak için çalışmak gerekliydi ve kendisi bu yolda başarılı işler yapmaktaydı. İhtiyar haliyle hareminde rahat etmek isteyen Padişah 1. Abdülhamit de bu savaşı istemiyordu. Cephelerden gelen kötü haberlerden kendisine inme geldi ve ansızın öldü. Olaylar kötüye gittiği zaman padişahların kimilerinde görüldüğü gibi tahttan indirilerek şehzadesinin tahta geçirileceği korkusu yüzünden özellikle şehzadenin Fransız elçisi Clozier Goffer aracılığıyla 16. Louis ile mektuplaşmaya başlamasının ortaya çıkması üzerine kısa bir kontrol altına konmuş olan Selim tahta geldiği zaman 16. Louis'e yazdığı safça mektuptan da anlaşılacağı gibi Avrupa siyaset ve diplomasisinden haberi olmayan tecrübesiz fakat idealist bir gençti. Fransa'nın yardımıyla Kırım'ı geri alacağına inanıyordu. 16. Louis'in kendisine itidal tavsiye eden cevabına rağmen savaşa devam etti. Gerçekte Fransa'dan artık yardım da gelmiyordu. diplomatik nedenlerle Louis uzmanlarının geri çekmiş, diplomatik destekleyişini de değiştirmişti. Zaten kendi tahtı da sallanmaya başlamıştı. Büyük Fransız devrimi kopmak üzereydi. Genç padişahın kafasında henüz babası 3. Mustafa ve amcası 1. Abdülhamit'te olduğu kadar bile bir reform düşünü yoktu. Netaicül Vukuat yazarının dediği gibi Sultan Selim genç ve gayur, kurenasının lafı güzaflarını, asıl ve esastan yoksun manasız tedbirlerini sahih zannederek mağrur olduğundan ordunun Moskov ve Nemçelilerle Avusturyalıları ezmesi için başkomutanı sıkıştırıyordu. Bu iki düşmanın tümenlerinin toplamı 30 bin kadar mükemmel ve mürettep askerden ibaret olduğu söylenir. Bunların karşısında ordu-yu Hümayun kırıldı, çözüldü. Pek çok insan, hayvan, mühimmat ve hatta Reisül Küttab Hayri Efendi yok oldular. Bu yenilgiler karşısında 3. Selim hiç sevmediği Cezayirli'yi sadrazam ve başkomutan yapmak zorunda bile kaldı. Fakat 80 yaşını aşmış olan bu zat da kendiliğinden barış görüşmelerine girişmek üzereyken öldü. Tecrübesiz Selim ne yapacağını şaşırdığından istihareye yatacak ya da kura ile sadrazam seçecek kadar acayiplikler gösteriyordu. Sürdürdüğü savaş, babasının başlattığı uzun savaştan daha büyük zararlarla ve küçük Kaynarca Antlaşması'nın koşullarından daha da ağır koşullarla 1792'de sonuçlandırıldı. 4. İkinci aşama Nizam-ı Cedid. 1. Yeni reform projeleri. Osmanlı Devleti'ni Fransa'da ihtilalin patlaması kurtardı. Çünkü düşman ordularının İstanbul'a kadar inmesinin yolları açılmıştı. Yaygın bir hale gelen Türkleri Avrupa'dan atma ideali neredeyse gerçekleşecekti. Fakat Fransa'daki devrimin aldığı renk, başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın krallık hükümetlerini ürkütmüştü. İngiliz elçisinin tavsiyeleriyle ağır bir barışa yanaşıldı. Ancak ondan sonradır ki Padişah 3. Selim uçurumun ne denli kenarına gelmiş olduğunu anladı. Cevdet Paşa'nın dediği gibi yenilgiler devlet adamlarının uyanmasına, ders almasına sebep oldu. Herkes nizamiye askeri icadından başka çare olmadığını anlamıştı. Hatta koca Yusuf Paşa, ikinci kez sadrazam olup da Yeniçeri ağası ve sair ocak subaylarına sefer kıyafetlerini bildirdiğinde herkes birden, 120 binden fazla ocaklı askerimize karşı 8 bin Moskov askeri Tuna'yı geçti, üzerimize gelip gücünü gösterdi. Düşmanın böyle nizamiye askerine bizim askerimiz yeni savaş yöntemleri bilmediklerinden karşı gelemiyorlar. Biz bu hal ile kıyamete kadar düşmanı yenemeyiz diye kestirip atan bir cevap vermişlerdi. İşte asıl Nizam-ı Cedid dönemi bu tarihten sonra başlar. 3. Selim tahta geçişinin ertesinde geçmişte başvurulan gelenekle 1789'da devlet büyüklerinden, ordu bürokrasisinin görevli ya da görevsiz ileri gelenlerinden, ulemadan kurulu bir meşveret meclisi toplamıştı. Padişahın huzurunda yapılan bu toplantıda kanun ve şeriat gereklerine aykırı eylemlere değinilmiş, bozuklukların giderilmesi gereği üzerinde durulmuş, fakat hiçbir somut reform programı belirlenememişti. Eskiden yapılan benzerlerinde olduğu gibi konuşmaların toplandığı nokta geleneksel, Osmanlı örgütlerini bozuluştan önceki düzgün durumlarına döndürme tezi olmuştu. 3. Selim'in Nizam-ı Cedid rejiminin asıl başlangıcı ise savaşın sonuçlarından alınan dersler üzerine oldu. Bunun açılışındaki yenilik padişahın zamanın 200'e yakın ileri gelenini reform projeleri hazırlamak üzere görevlendirmesi düşüncelerinde tam bir özgürlük olacağını, bunlardan ötürü kimsenin cezalandırılmayacağını bildirmesi olmuştur. Belgelerden anladığımıza göre bunların ancak onda biri bu isteği yerine getirmiştir. Cevdet Paşa'nın bunların birçoğunun işi oyuncağa çevirdiğini, sunulan projenin bazılarının padişahı güldürecek kadar saçma olduğunu söylemesinden, gerçekte sunulan projelerin daha çok olduğunu fakat birçoğunun bir yana atılmış olduğunu tahmin ediyoruz. Tartılaşacak başlıca sorunlar şunlardı. 1. Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması. 2. Kapıkulu ve Tımarlı ordu örgütünün ıslahı. 3. Yeni ordu için gerekli kaynakların sağlanması. 4. Askeri sanayi ve eğitim ile askerlik fenni üzerine yazılmış kitaplar hazırlanması ya da yabancı dillerden çevrilmesi. Projeden önemli olanların çoğunun ordu adamlarından değil, sivil üyelerden gelmiş olması ilginçtir. Bunların 13 tanesi bürokrasiden, 5 tanesi ulemadan gelmiştir. En önemlisini ulemadan kazasker Abdullah Molla yazmıştır. Projeler bütün halinde incelendiği zaman görülür ki, hepsi askerlik alanında yapılmasını gerekli buldukları reformlar üzerinde durmuşlardır. Bunlarda başlıca 3 eğilim belirir. Birincisi, tımarlı örgütü ile kapıkulu ocaklarını eski düzenlerine dönecek biçimde ıslah etmek. İkincisi, bunları eski durumlarına döndürme perdesi altında belli etmeden modern yöntemler uygulamak. Üçüncüsü, bunların ıslah olmasının kalmadığından Avrupa'da da ve Rusya'da olduğu gibi İbrahim Müteferrika'nın koyduğu terimle Nizam-ı Cedid kurmak ve bunu eski ocaklar tasfiye edilinceye kadar onlarla karıştırmamak. Üçüncü Selim'in girişimlerini gözden geçirdiğimiz zaman orta bir yol tutulduğunu görürüz. Bütün tasarımlardaki fikirlerin ağırlık merkezi yeni, düzenli, eğitimli ordu Nizam-ı Cedid'in yetiştirme işi olunca projelerin kimlerden iki önemli sorunun tartışılması da yer almıştı. 1. Yeni Nizam ordusunun askeri nereden nasıl devşirilecekti? 2. Ordunun finansman işi nasıl kotarılacaktı? Birinci sorunu tartışanların bir tanesi müstesna, hepsi eski Osmanlı devşirme sisteminin diriltilmesi olasılığının kalmadığı fikrinde birleşiyorlardı. Ancak yeni bir asker devşirme yöntemini teklif ederken eski sistemin yansımalarını taşıyan fikirler ileri sürüldüğünü görürüz. Kimileri kölelerden, kimileri savaş esirlerinden asker yetiştirilmesini söylüyor, kimileri böyle bir yönteme Avrupalıların karşı geleceğini, bir kısmı da bu kaynağın yeteri kadar asker sağlayamayacağını ileri sürüyordu. Bir kısmı da Yeniçerilerden ve öteki Kapıkulu ocaklarından isteyenlerin ya da kandırılanların yeni orduya alınmasını öneriyordu. Bunu kabul etmeyenler kendi hallerine bırakılacaktı. Bazılarının hala bağlı olduğu fikir eski devşirme sisteminin devletin askeri hatta siyasi idari seçkinlerini yetiştirecek bir örgüt olarak kurulması fikridir. Örneğin Çavuşbaşı Mehmet Raşit'e göre Anadolu'da İslam ve Hristiyanlardan isteyenler devşirilmeli, eskiden olduğu gibi bunların en yüksek seçkin tabakayı oluşturacak yönde yetiştirilmeleri idi. Hristiyan olanların Müslüman edilmesini de öneriliyordu. Böylece padişaha sadık yeni bir kapıkulu ocağı kurulacaktı. Bunlara yeni silahlar verilecek, yedirilip giydirilecek, sadakatleri ve sürekli askerlikleri sağlanacaktı. Vaktiyle Yeniçerilik kurulduğunda da böyle yapılmış. Yetiştirilen devşirmelere zamanın en yeni silahları, en yüksek ücretleri verilmişti. Bunlara iki kat maaş verilmeli idi. yaşlanan ya da sakatlananlara emeklilik verilecekti. Bu yeni ordu 20-30 bin kişi olunca Yeniçeri ocağı kaldırılacaktı. Abdullah Berri Efendi ise aynı düşünce ile yetim ve yoksul çocukların devşirilmesini öneriyordu. Bu takdirde yılda 3-4 bin asker yetiştirilebilirdi. 5 yılda bunlardan 20 bin piyade, 5 bin süvari askeri çıkardı. II. Mahmut zamanında bu uygulandı. Zaten şehirli ve köylü halktan asker alınmasına da başlanmıştı. Örneğin 1789'da 15-60 yaşlar arasında bütün erkek nüfusun savaşa hazırlanması kararı alınmıştı. Proje yazarları içinde eşkıyadan asker derlenmesini öneren bile oldu. Belki en realist teklif Yusuf Paşa'dan geliyordu. Bir çeşit genel askerlik ödevi yöntemiyle vilayetlerde milis kıtaları kurulmalı, bunlar savaş zamanı gelince çağrılarak toplatılmalı, savaş yıllarında kendileri ve aileleri vergilerden muaf tutulmalıydı. Milli bir ordu kurulmasına en yakın fikir buydu. İlk kez olarak devlet halka başvurmuş oluyordu.